Çınaraltı. TGRT FM'in sevgili dinleyicileri, bir haftalık bir aradan sonra yepyeni bir Çınaraltı programına hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerle beraber meraklı mevzuları araştıracağız, kah düşüneceğiz, kah eğleneceğiz. Geçen yüzyılın namlı simalarından bir Sait Çelebi vardı. Bunun da münasebet düştükçe söylediği sözlerden bir söz. Hastalığa tutul da derdi, acemi hekime tutulma derdi. Bir gün acemi doktorun eline düşmüş bu Sait Çelebi, bir türlü iyileşememiş. Bir gün doktor nasıl demiş, dün verdiğim hapı yuttun mu diye sormuş. Sait Çelebi, a doktor demiş, ben zaten senin eline düştüğüm gün hapı yutmuştum. Şirret mi şirret bir adam, nazik mi nazik bir adama durup dururken bir tekme vurmuş. Adamcağız hiç ses çıkarmamış. Görenler, ya demişler, niçin mukabele etmedin? O da demiş ki, sizi bir hayvan tekmelese ona ne yapardınız? Hakim birçok sabıkaları olan bir serseriye bu sabıkalarından dolayı azami cezayı vermiş. Serseri hakime sokulmuş. Hakim bey demiş, biz buranın eski müşterisiyiz demiş. Bize de tenzilat yapmazsan kime yapacaksın artık demiş. Vaktiyle bir bakkala sevimsiz bir çocuk gelmiş, iki eliyle güçlükle tutabildiği kocaman bir kaseyi uzatmış. Bakkal amca demiş, bana 5 paralık bal verir misin demiş. Adamcağız kasenin büyüklüğünü görünce 5 paralık balın ne kadar olabileceğini gözün önüne getirmiş, biraz duraklamış, sonra bal küpünün içinden kaşığı çıkarmış, eskiden bal böyle küpte satılırdı, kasenin orta yerine kaşıktan sızan bal ile bir nokta koymuş. Al bakalım demiş çocuğa. Çocuk demiş ki, aman bakkal amca demiş, bu ne kadar bal demiş. Bakkal kızmış. Evladım demiş, senin arı dediğin hayvan demiş, şöyle parmağın ucunda göstermiş, şu kadar bir şeydir demiş. 5 paraya bu kadar eder demiş. Ama istersen sen o 5 parayı bana ver, ben ona bu çanağı doldurayım demiş. Padişahın birisi oğlunu alim bir hocanın talimine, terbiyesine vermiş. Çocuk fevkalade olarak yetişmiş. Bir gün hocası ona demiş ki, oğlum demiş, seni istediğim gibi yetiştirdim. Ben artık gidiyorum. Sana edeceğim şu nasihati tutabilirsen hayatta daima rahat edersin demiş. Mümkün olduğu kadar az konuş. Lüzumsuz fikir beyan etme, sorulmayan şeye cevap verme demiş. Çocuk hocasının bu nasihatini düşününce bari ben hiç konuşmayayım demiş ve o günden itibaren de konuşmamış. Şehzade lal oldu, dilsiz oldu diye etrafa haber yayılmış. Padişah oğlunun ciğerparesinin bu halinden çok müteessir olmuş. Her çareye başvurmuş. Hekimler gelmiş, hocalar gelmiş, fayda etmemiş. Bir gün babası tertip ettiği bir ava oğlunu da götürmüş açılsın, ferahlasın diye. Avda gezerken ormandan bir sülün ötü vermiş. Susun demişler. Şurada bir sülün ötüyor. Hemen girmişler, ormanı araştırmışlar. Sülün uçmuş, onu vurmuşlar. Biraz sonra bir dağın kuytusundan bir karaca, bir geyik yavrusu bağırmış. Karaca bağırıyor, karaca bağırıyor demişler. Köpekleri salıvermişler, karaca fırlamış, onu da vurmuşlar. Şehzade de tabii boğulup bitenleri seyrediyor. Bir ara kendini tutamamış, ya Rabbi şükür demiş. Etrafındakiler, şehzade konuştu, şehzade konuştu, padişahımıza haber verelim diye bağırışmaya başlamışlar. Padişah haber almış, oğlunu çağırmış. Evladım demiş, sen konuşmuşsun öyle mi demiş. Çocukta cevap yok. Aman oğlum, ya Rabbi şükür demişsin. Yanındakiler hep duymuşlar. Çocukta yine ses yok. Padişah hiddetlenmiş. Yıkın şu hayırsızı şuraya demiş. Çevirin şunu sırtımı demiş. Çocuğu yere yıktırmışlar. Arkasına basmış sopayı. Çocuk dayanamayacak hale gelince, aman babacığım yeter artık diye bağırmaya başlamış. Padişah ey hayırsız demiş. Niçin demiş bize bu kadar azabı reva gördün demiş. Yalandan demiş, dilsiz olmanda ne fayda vardı diye sormuş. Çocuk demiş ki, babacığım demiş, bak demiş, avda gezerken demiş, bir sülün öttü demiş, burada sülün var dediler, uçurup vurdular demiş. Sonra bir karaca bağırdı, karaca var diye köpekleri çıkarttırıp öldürdüler demiş. Sustuğuma, içimden gelerek bir kere şükretmek gafletinde bulundum, bir araba dayak yedim. Susmak mı yoksa konuşmak mı lazım? Siz söyleyin demiş. Kadıncağız evinde çalışan hizmetkarı çıkışmış. Canım demiş, mütemadiyen zil çalıyorum, bir türlü gelmiyorsun demiş. Hizmetçi kız cevap vermiş. Affedersiniz hanımcığım demiş. Ben vaktiyle telefon idaresinde çalışmıştım da. Eski devrin emekli paşalarından birisi efendim ev kıyafetini giymiş. Evinin penceresinden sokaktan geleni geçeni seyredermiş. Bol paçalı, kırmızı yün kuşaklı, bitirin bir külhan beyi, balıkçı, efendim, tiz sesiyle, kısık sesiyle, hey Allah'ım demiş, hey, oynar oynar demiş, canlı bu pisiler, canlı demiş, derya lokumu satıyorum diye böyle, külhan bey edebiyatıyla balıklarını satıyormuş. Paşa pencereden seslenmiş, baksana oğlum demiş, şu bahçe kapısından gir de demiş, pencerenin altına gel demiş. Neyse, balıkçı böyle fiyakalı, yaylı bir yürüyüşle pencerenin altına gelmiş. Yukarıya bakarken paşa taze mi bu pisiler diye sormuş. Aman paşam demiş, oynar oynar demiş. Oynat bakayım demiş şey paşa. Balıkçı sepetin içindeki bu dizili balıklardan birisinin altına dokunur dokunmaz balık olduğu yerden zıplamış. Yalan söylemedik paşam, oynar dedik. Canlı bu mübarekler demiş. Paşa keyiflenmiş. Bahçenin sonuna kadar yürü demiş. Oradan mutfağı göreceksin demiş. Götür aşçıbaşıya demiş. Sepeti boşalt. Sonra da dön buraya gel demiş. Balıkçı gitmiş mutfağa. Balıkları aşçıbaşıya vermiş. Sonra dönmüş. pencerenin altından başını yukarıya kaldırmış, balıkların parasını beklemiş. Paşa namlı hasislerdenmiş. Elleri titreyerek para kesesinden birkaç kuruş çıkarmış, al bakalım diye aşağıya atmış. Balıkçı bakmış, balıkların kıymeti yanında paralı hiç. Bir şey söylememiş. Para cebine atmış, doğru mutfağa gitmiş. Aşçıbaşı demiş ki, aa demiş, paşa demiş, pisi balığından vazgeçti, barbunya istiyor demiş. Ver şu balıkları da gidip değiştirip geleyim demiş. Aşçının da bir şeyden haberi yok, saf saf balıkları vermiş. Adam balıkları sepete istif etmiş, sonra yine ahenkle oynar oynar diye bağıra bağıra konağın önünden geçerken pencereden vaziyeti gören paşa hiddetlenmiş. Bire madrabaz herif demiş, parayı aldın da balıkları bırakmadın mı, nereye götürüyorsun onları demiş. Balıkçı demiş ki, paşam demiş, verdiğin para demiş, bir maymun bir ayı oynatma karşılığı kadar para. Ben de götüreyim bu balıkları da biraz da öteki konakta oynatayım demiş. Evet sevgili dinleyiciler, Çınar Altında beraberliğimiz devam ediyor. Tarihte meşhur bir soru vardır. Neron Roma'yı yaktı mı, yakmadı mı? Meşhur Roma İmparatoru Neron, Roma'yı yakmakla itham edilir. Hakkında pek çok araştırmalar yapılmış. Ancak bu Neron hakikaten çok enteresan bir şahsiyet. Müsbet manada değil belki, menfi olarak, ama tarihte çok önemli bir yer tutmuş. Başarılarıyla mı? Hayır, zulümleriyle, sapıklıklarıyla, gaddarlıklarıyla, sadistlikleriyle. Ancak öte taraftan güzel sanatlara büyük bir ilgi duyduğunu biliyoruz. Resim yapar, heykelden anlar, şiir yazar, lir çalardı. Tıpkı Roma'nın yandığı gün alevler karşısında lir çalıp şarkılar söylediği gibi. Evet, tarihçilerin yazdığına göre, özellikle Tacitus'un yazdığına göre 5. Roma İmparatoru Nero'nun en büyük özelliği zamanında Hristiyanlara, yeni Hristiyanlara karşı, Hazreti İsa'nın dinini benimsemiş olanlara karşı girişmiş olduğu kanlı zulüm hareketleridir. Öyle ki bunlardan bazılarını vahşi hayvan postuna sarar, köpeklere parçalattırırdı. Bir kısmını çarmıha gerdirirdi. Birçokları ise yanıcı maddelere bulanarak akşamları meşale yerine tutuşturulurdu. Bütün bunlar İmparator Nero'nun bahçelerinde teşhir edilirdi sevgili dinleyiciler. Kendisi ayrıca yaptırmış olduğu sirkte ve bu iblisane işkenceler sırasında kıyafet değiştirerek ayak takımının arasına karışır ya da bir yarış arabasıyla dolaşırdı. Nero'nun bu gaddarlığı derece derece artan bir öfke halinde sürüp gitti ve nihayet onun başını yedi. Fakat bu kan dökücü tiran aynı zamanda çeşitli kabiliyetleri olan bir sanatçıydı. Nitekim bir gün ona tahtını kaybedebilirsin diyenlere bizi o zaman sanat yaşatır demişti. Tabii kendisi bazı suçlu tipli bazı meşhurların soyundan geliyor. Dolayısıyla onun böyle hunhar ve zalim oluşunda da muhtemelen bu ırsiyetin rol oynadığı düşünülebilir. Mesela annesi Agrippina güzel olduğu kadar da hayasız, ahlaksız bir kadındı. Yüzlerce insanı işkenceyle öldürten sadist imparator Caligula'nın kız kardeşiydi. Tarihi bir hakikattir ki Agrippina kocalarından birine bir tabak zehirli mantar yemeğiyle onu öteki dünyaya göndermişti. Nero'nun babası Domitius ise adı birçok rezaletlere karışmış şiddet yanlısı bir prokonsül, bir devlet adamıydı. Yaptığı kötülükler arasında cinayetler de vardı. Neron milattan sonra 37 yılında dünyaya geldi. Roma yakınında ünlü deniz şehri Antium'da. Şimdi oraya Anzio deniyor. Babası 3 yaşındayken öldü. Onu pinti bir hala yetiştirdi. Annesi Agrippina dul kalmıştı. Sonradan İmparator Claudius ile evlendi. Berike, karısının ısrarları karşısında Nero'nu evlat edindi. Bu Claudius yakın zamanda televizyonlarda Ben Claudius ismiyle bir dizi film olarak oynamıştı. İlginç bir adam. Bu Caligula falan amcaları, kardeşleri o kadar zalim ki bunların elinden kurtulabilmek için sakat numarası yapıyor. Sakat numarası yapınca bir eli çolak, bir ayağı topal, konuşamaz numarası yapıyor. Ve imparator bunu ciddiye almıyor ve hayatı kurtuluyor. Ondan sonra tabii bu zalimler ölünce bu Claudius numarasından tabii vazgeçiyor ve imparator oluyor. Sabreden derviş muradına ermiş sırrınca. İşte bu Nero'nu evlat ediniyor. Ama bir süre sonra kendi öz oğlu Britannicus'u ekarte ediyor ve Nero'nu, yani üvey oğlunu tahtın varisi ilan ediyor. Agrippina ne olur ne olmaz da imparator bu kararından vazgeçer diye onu öldürtüyor. Kocasını öldürtüyor. Bunun üzerine tabii kendilerine dolgun paralar vaat edilen praetorlar, Romalı devlet adamları 16 yaşındaki Nero'nu imparator ilan ediyorlar. Evet, genç Nero'nun miras yoluyla başına geçtiği Roma İmparatorluğu'nun sınırları çok genişti sevgili dinleyiciler. Ta Britanya adalarından Kuzey Afrika'ya, Atlas Okyanusu'ndan Hazar Denizi'ne kadar uzanıyordu. Yasama yetkisi, yürütme yetkisi ve yargı yetkisi hükümdarda toplanmıştı. Yani mutlak ve yegane hakim oydu. Ne var ki o daha imparator olmadan ayağını kaydırdığı rakibinden korkmaya başlamıştı. Tahta geçince ilk işi onu ortadan kaldırmak oldu. Bu vazifeyi ünlü katil kadın Locusta'ya yüklemişti. Daha önce İmparator Claudius'u da hazırladığı mantar yemeğiyle öldürmüş olan bu Locusta bu kez çok zehirli bir içki yaptı. Neron bu içkiyi saraydaki bir ziyafet sırasında genç Britannicus'un bardağına gizlice koydurttu. Bu Britannicus malum Claudius'un oğluydu. Yani normalde bunun tahta çıkması beklenirdi. Neyse, içkiyi içince Britannicus az sonra zavallı müthiş çırpınmalar içine düştü. Bütün davetliler bu 14 yaşındaki çocuğun tarifsiz ızdırabı karşısında taş kesildiler. Yalnız Neron bunun bir saray nöbeti olduğunu söyledi ve yemeğine iştahla devam etti. Bu onun ilk cinayeti, daha doğrusu tarihin kaydedebildiği cinayetlerinden ilki oluyordu. Bununla beraber imparatorluğun başlangıç devresinde Neron otoritesinin tamamına sahip değildi. İktidarı oğluyla paylaşmak niyetinde olan annesi Agrippina çok kez imparator gibi hareket ediyordu. Tabii Neron bundan hoşnut kalmamıştı ve şeytani bir plan hazırladı. Annesini deniz kenarında bir ziyafete davet etti. Sonra onu evine yollarken önceden tasarladığı şekilde hileli bir gemiye bindirdi. Gemi gece yarısı yolda darmadağın oldu. Fakat Agrippina yüzerek sahile çıkmayı başardı. Şafak sökerken oğluna bir haberci gönderdi ve sağ salim kurtulduğunu bildirdi. Bu kadarı da fazlaydı doğrusu. O vakit başka bir kurnazlık düşündü. Haberciyi dinlerken elinden bir hançer düşürerek yaygarayı bastı. Sözde annesi onu öldürmek için bu adamı göndermişti. Böyle bir sebep bu annenin ortadan kaldırılmasına yeterdi artardı bile. Nitekim o da hemen kolları sıvadı ve annesini, Agrippina'yı öldürttü. Nero'nun çok fırtınalı bir özel hayatı da olmuştu sevgili dinleyiciler. 15 yaşındayken eski imparator Claudius'un kızı Octavia ile evlenmişti. Ancak bu akıllı uslu 13 yaşındaki kızdan tiksiniyordu. Bu yüzden onu bir adaya sürerek öldürtmekte gecikmedi. Onun ardından ikinci karısı güzel Poppaea'yı da öldürttü. Zavallının suçu bir akşam araba yarışından geç dönen kocasına sitem etmesiydi. Nero'nun üçüncü karısı Statilia oldu. Onunla evlenmek için de Neron bu kadının kocasını öbür dünyaya göndermişti. Neron devrinde bastırılan bronz madalyalar bugün elimizde. Onun bir boğa gibi kalın boylu, boyunlu, efendim gür kaşı olan, basık burnu ve acımasız ifadeli dudakları olan birisi şeklinde tasvir ediyor. Gözleri mavimtırak, saçları bukleli, kıvırcık sarı bir sakalı var. Sonradan bunu kesmiş. Yumuşak görünümlü, göbekli, kalın bacaklı ve teninin çok fena koktuğu söyleniyor. Çoğu zaman halkın karşısına Robe de Chambre ile ve yalın ayak çıktığı olurdu. Sevgili dinleyiciler, ne tuhaftır ki Neron devrinin ilk yılları Roma tarihinin en parlak, en müreffeh yılları arasında yer almıştır. Öyle anlaşılıyor ki genç imparatorun yaratılışındaki sapıklıklar bir süre onun yaşlı öğretmeni ve danışmanı olan meşhur filozof Seneca tarafından frenlenebilmiş. İktidarının başlangıç devresinde Neron vergileri indirmiş. Yaşlılara emekli aylığı bağlatmış. Adaleti en iyi şekilde yerine getirmiş. Fakirlere bol bol yardımlarda bulunmuş. Eyalet idarecilerini en dirayetli kişiler arasından seçmişti. Bu güzel başlangıcın sonradan bozulma sebebi, ondaki sapık temayüllerin biraz zaman geçince onun iyi niyetlerini bastırmasından ileri gelmiş olsa gerek. İmparator en küçük çağından, en küçük yaşından beri güzel sanatlara karşı büyük bir yatkınlık göstermişti. Resim yapıyordu, heykel sanatıyla ilgileniyordu, müzikte az çok kabiliyetliydi. Yunanca'yı Latince kadar iyi konuşurdu. Bilgileri satıyor olmakla beraber açıklarını efendim parlak zekasıyla kapatmasını bilirdi. Öyle güzel şiirleri vardı ki bazen arkadaşları bunları onun yazmadığını düşünürlerdi. Bu arada Roma'nın en iyi hocasından şan dersleri aldı ve kısa bir süre halkın karşısına çıktı. Konserler verdi ve konserlerine Napoli'de başlamayı tercih etti. Orada başarısı büyük oldu. Karşılarında sahici bir imparatorun lir çalarak tatlı bir sesle şarkı söylemesi Napolilileri adeta büyülüyordu. Bunun ardından Neron çok iyi bilinen çekingenliğine rağmen Roma'da sık sık müzik gösterilerine katıldı. Hatta bazı piyeslerde başroller bile aldı. Kendi bahçelerinde bir sirkle bir açık hava tiyatrosu yaptırttı. Halkı oraya kendisini dinlemeye çağırdı. Mükafat konan müsabakalarda Neron jürilere tarafsız davranmalarını sıkı sıkı tembih ederdi. Sonradan kendisine itimadı artınca öbür yarışmacıları kazandırmamaya ve o sahnedeyken çıkış kapılarını kapattırmaya başladı. Bir süre sonra Roma'nın soyluları olan patriçilerden kadın olsun erkek olsun palyaço kıyafeti giymeleri istendi. Senatör karıları sahneye çıkmaya zorlandı. Hatta bir gün Romalı bir şövalye sirkte fil üzerinde cambazlık numarası yapması istendi. Halk hayatından çok memnundu çünkü onun istediği sadece ekmek ve eğlenceydi. Neron da bunu onlara fazlasıyla veriyordu. Uzak ülkelerden arenalara vahşi hayvanlar getirtiyordu. Bunları gladyatörlerin ve idam mahkumlarının karşısına çıkartıyor, kanlı dövüşler tanzim ediyordu. Fakat kendisi asıl yarış arabalarına düşkündü. Şimdi bugün olsa rallici olurdu. Bunları bizzat o kullanırdı ve tabii daima birinci gelirdi. Bütün Roma onun bu çılgın savurganlıklarından bahsediyordu. Büyük paralar harcıyordu. Gladyatörlere, artistlere çok değerli mükafatlar veriyordu. Çiftlikler, evler, gemiler falan gibi. Gezilerinde gümüş nallı katırların çektiği binden fazla arabayla yola çıkıyordu. Hazinede ordunun masraflarını karşılayacak para kalmadığı zaman özel kişilerin servetlerine el koyardı. Mal ve mülkleri müsaade etmek için Kuzey Afrika eyaletlerindeki birçok toprak sahibini öldürtmüştü. Mali sahada imparatorluğunun ilk zamanlarında yaptıklarının tam aksi yollara başvurdu. Mabetlerin hazinelerini soydu. Altın olsun, gümüş olsun, bütün eşyaları gasp etti. Acaba Roma yanarken şarkı söylediği doğru mu? Modern tarihçilerin pek çoğu bu rivayeti büyük bir ihtiyatla karşılıyorlar. Yalnız kesin olan bir şey varsa da şu. 64 yılının 18 Temmuz'unun gecesi Roma'da bazı eşya ambarlarında yangın çıktı. Ve şiddetli bir rüzgar yüzünden büyüdü, kısa zamanda bütün şehri tutuşturdu. Felaket 6 gün 7 gece sürdü. Bu sırada Neron doğduğu Antium şehrindeydi. Derhal Roma'ya döndü ve söndürme çalışmalarına o da katıldı. Şehrin 14 mahallesi vardı, 3'ü tamamen yanmıştı. 7'si ise ağır hasara uğramıştı. İmparator yangında zarar gören plebleri, yani Roma'nın ikinci sınıf vatandaşlarını, Roma'da malum 3 sınıf vatandaş vardı, patriciler, plebler ve köleler. Bu plebleri, ikinci sınıf vatandaşları, kamuya ait binalardan birçoğuna ve kendi bahçelerine yerleştirdi. Aynı zamanda yağmayı önleyecek tedbirler aldı. Buna rağmen yangını onun çıkarttığı söylentileri eksik olmadı. Neden? Çünkü Nero'nun niyeti Roma'yı baştan başa yeniden inşa etmekti. Kendi sanat anlayışına ve planına göre. Bunu yapması için de Roma'nın ortadan kalkmış olması lazımdı. Zelzele olmadığına göre Roma'nın yakılması icap ediyordu. İşte Roma yaktı, Roma tamamen yandı ve yeni bir Roma kurma imkanı doğdu. Hatta onun üzerinde sahne giysisi olduğu halde bu alev denizini seyretmek ve Truva'nın alınışı üzerine düzenlediği şiirini söylemek için kuleye çıktığı söylenir. Yangını onun çıkartıp çıkartmadığı bugün bile tartışma konusu. Sevgili dinleyiciler, böylece bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.